Ayrım 45.
Falih Rıfkı gibi yeni düzene her şeyiyle bağlı bir yazar, 1930'lu yılların başında Roman isimli yapıtında devrimin heyecan iksirini yitirdiğini, sadece biçimsel bir görünüme sahip olmakla yetindiğini çok çarpıcı biçimde anlatmaktadır. İlginç sayılabilecek bir gözlemden söz etmekte fayda vardır. Cumhuriyetin ilk 15-20 yılında milli mücadeleye ilişkin Halide Edip'in Ateşten Gömleği'nin dışında bir roman yazılmamıştır. Kuşkusuz Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı ya da Mehmet Rauf'un Halası da iz bırakmamalarına karşın bir ölçüde sayılabilir. Unutmayalım ki milli mücadeleyi en iyi anlatanlar Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı, Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin insanları gibi Cumhuriyet döneminin kahrını cezaevlerinde çekenler solcular olmuştur. Aydın'ın yılgınlığını, çaresizliğini, ütopyalarının umutsuz sonlarını en iyi anlatan o dönemi bir gazeteci olarak da yaşamış olan Yakup Kadri'dir. Yakup Kadri, 1908-1938 döneminin tam bir fotoğrafını romanlarında yansıtmıştır. Kiralık Konak 1922 Üç Kuşağın öyküsünü ele alırken Tanzimat sonrasında bürokrat ve aydınlar arasında yaşanan çöküntüyü de yansıtmaya çalışır. Birinci kuşak eski bir Abdülhamit dönemi nazırı olan Naim Efendi'dir. İkinci kuşak ise onun kızı ve damadı Servet Bey tarafından romanda anlatılır. Servet Bey tam anlamıyla Batı özentileri içerisinde yaşamaya çalışan bir kişidir. Nihayet üçüncü kuşak ise çelişkilerle doludur. Bunlar içinde Servet Bey'in kızı Seniha, oğlu Cemil, Seniha'nın sevgilisi Faik ve nihayet İttihat ve Terakki Türkiye'sinin idealist, fedakar ve memleketçi aydın örneği Hakkı Celis. Kitap toplumsal tükenişin yansımasıdır. Köşeyi dönme mantığı Servet Bey'de egemendir. Gözü Türkiye dışındadır. Ana ülküsünü şu sözlerinde buluruz. Para yapmak ve bir an evvel kapağı Avrupa'ya atmak, başka türlüsü çıkar yol değil. Buna karşın kızı Seniha, düzene bireysel başkaldırısı içerisinde çaresiz, eninde sonunda düzenin akışına uyan, yılgın, yorgun ve de umutsuz ama yaşamını da değiştirmeyi istemeyen bir tiptir. Hakkı Celis'e bu yılgınlığı şöyle anlatır. Birden, her şeyden o kadar yoruldum, o kadar iğrendim, usandım ki şimdi biraz rahat etmekten başka bir şey istemiyorum. Biraz rahat, biraz refah. Hakkı Celis bu çürümüş alemden kaçar, arkasına bakmadan kaçar ve Çanakkale Savaşı'nda ölür. Bu umutsuz bir sondur. Ne ki meşrutiyet ve tanzimat toplumunun çöküşü de farklı değildir. Fedakar, idealist aydınlarını Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sina çöllerinde bırakan bir düzendir bu. Hüküm Gecesi 1927 romanında iki politik cinayet dönüm noktası olarak yansıtılmaktadır. Kitabın referans dönemini de bu iki cinayet belirler. Roman, gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesi olayı ile başlar, 9 Haziran 1910 ve Mahmut Şevket Paşa'nın çarşı kapıda öldürülmesinin sonrasında biter, 11 Haziran 1913. Bu iki tarih arasında olaylar hızla gelişmiştir. Dayaklı Sopalı 1912 seçiminden sonra Meclis-i Mebusan'da çeşitli muhalif grupların birleşmesinde meydana gelen Hürriyet-i İtilaf'ın girişimleri sonucu hükümetin devrilmesi yerine Ahmet Muhtar Paşa'nın başkanlığında kurulan Büyük Kabine sonrası Kamil Paşa hükümeti bunu izleyen günlerde çıkan Balkan Savaşı ve yenilgi. Nihayet Babali Baskını. İttihat ve Terakki'nin tekrar iktidara gelmesi bu dönemin önemli olaylarıdır. Bu olayların roman kahramanı Ahmet Kerim'in gözlüğü ile sergilendiğini görürüz. Ahmet Kerim partilerin hepsine karşıdır. Bu konuda şu değerlendirmeyi yapar. Muvafakat, muhalefet al birini vur öbürüne. Bu partilerin ikisinin de milletle hiçbir ilişkileri yok. Çünkü ne bu ne o milli bir ideal yaratmak gücünü gösteremedi. İttihat ve Terakki neye dayanıyor? Balkan komitecilerinden öğrenilmiş birkaç basit milliyet ve ihtilal düsturuna. Muhalefetin dayanağı nedir? Hürriyet ve Meşrutiyet gibi bir takım kitaplardan alınmış mücerret nazariyeler. Halbuki öbür tarafta hayat var. Koca bir milletin engin hayatı var. Bunun için kaynayan acılardan, ızdıraplardan, istek ve dileklerden bir siyasi parti prensipleri çıkartmak kimin aklına geldi? Bunlar milletin vaziyetine yabancı bir takım fikirler ve emeller yoluna birbirleriyle uğraşıp dururken, öte yandan millet kendi derdiyle yanıp kavruluyor. Ne bunun onlardan haberi var, ne bunların ondan. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülüşünden sonra Ahmet Kerim Sinop'a sürülür. Bu tükenişin ilk adımı olur. Bu kişiyi çelişkiler yumağına döndüren durum romanda şöyle anlatılmaktadır. Neyi müdafaa etmiş, neye karşı yürümüştü? Halbuki genç adam bunu bile bilmiyordu. Ne birlikte mahkum olduğu arkadaşlarına karşı yüreğinde ufak bir sevgi, ne de kendisine bu işkenceyi layık gören düşmanlarına karşı bir kızgınlık ve nefret duyuyordu. Sonunda alkol. Roman şu cümleyle biter. Eyvah! Ben bitmişim diye söylendi ve masanın üzerine kapanıp sessiz sessiz ağlamaya başladı. Hakkı Celis Çanakkale'de ölür. Ahmet Kerim ise tam anlamıyla çöker, tükenir. Sodom ve Gomor, 1928, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal İstanbul'unu o günlerin deyimiyle mütareke İstanbul'unu anlatır. Bir yanda işgal subaylarına kızlarını, eşlerini bile sunmaktan çekinmeyen işbirlikçiler, bir yanda bu çirkinliği gören, Anadolu'ya öykünen fakat İstanbul'u bırakıp bir türlü Anadolu'ya geçemeyen Necdet gibi aydınlar romanın örgüsünü tamamlamaktadır. Romanda arada İstanbul yakası yani Müslüman İstanbul, Fatih, Süleymaniye çevresi, Necdet'in özlemi olarak fakat bir motiften ileriye geçmeden bir görünüp bir gider. Romanın sonunda özgür İstanbul'a dönen işbirlikçinin kızı Leyla, denizin karşı yakasından bir takım kocaman siyah kalpaklı adamlar ortaya çıkmaya ve yavaş yavaş her tarafa yayılmaya başlıyor. Ne fena giyimli, ne kaba saba bu adamlar diyerek düşüncelerini sergiler. Necdet ise arkadaşına, bizi iliklerimize kadar çürüttüler diyerek noktayı koyar. Roman bir zafer ışığının coşkusunu bile yansıtmadan biter. Aydınların yetikliğine Yaban'da 1932'de rastlamaktayız. Savaşın yenilgisine ve işgale dayanamayan Ahmet Celal Anadolu'ya bir köye çekilir. Burada köylülerle olan iletişimsizliği yaşar. Felaket bile bizi birleştiremedi diye yakınır. Ama yine de köylülere kendi dışında bir kişiymiş gibi bakar. Fetin Ağacı romanın sonundaki simgesel vurgulamaya çok iyi değinir. Bir ara kılıcını kuşanıp köyde ölmeyi düşleyen Ahmet Celal, sol kalçasından vurulan Emine'yi elinin bir dokunuşuyla Ahmet Celal'e bütün acıları unutturan Ahmet Celal'i, Türk köylüsü ile Türk entelektüeli arasındaki acılı davadan hiçbir eser kalmadığı yollu, rüyalara sürükleyen Emine'yi kendi kaderine terk ederek çeker gider. Bu durumda Ahmet Celal'e yol elbette yalnız görünecektir. Ankara, 1934 yılında yayınlanmış 3 bölümden oluşan bir roman. Kemalist Ütopya. Romanın baş kişisi Selma, her bölümde ayrı biriyle evlidir. Birinci bölüm 1921 yılında geçer, Milli Mücadele Ankara'sını anlatır. Selma'nın kocası kendi halinde bir bankacıdır. Selma, Milli Mücadele kahramanlarından binbaşı Hakkı'ya gönül vermekte gecikmez. İkinci bölüm 1927 yıllarında serbest piyasa düzeninin milli iktisat adı altında yaptığı talanın en üst düzeye ulaştığı dönemi anlatır. Milli mücadelenin yiğit binbaşısı Hakkı Bey ordudan ayrılmış bir şirketin yönetim kurulu azalığı ile yeni zengin bir yaşamın içine girmiştir. Ankara'da nüfuzunu kullanıp iş çevirmektedir. Üçüncü bölümde Selma Hanım idealist, kemalist Neşet Sabit ile evlenmiştir. Bu bölümde Kemalist Rüya Neşet Sabit'in diliyle biraz da abartılı biçimde anlatılmaktadır. Bu anlatımda öne çıkarılan düşünceleri şöyle sıralamamız mümkündür. Tarih ve dil cemiyetleri birleşip bugünkü Türk Akademiyası'nı meydana getirdi ve bütün direktiflerini Yüksek İktisat Enstitüsü'nden ve halk evlerinden alan bir içtimai mükellefiyet teşkilatı dünkü İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni tamamladı. Ancak bu suretledir ki kültür ve ümran şiarları yalnız masalar başında ve kağıt üstündeki şeyler mahiyetinde kalmaktan çıkıp taze bir milli hamle halinde bütün memlekete dağıldı. Yeni Türk neslinin idrakinde artık sınırla gümrük birer eş kelime oldu ve millet iktisadiyatı prensiplerine aykırı hareket edenlere bir asker kaçağı, bir bozguncu gözüyle bakılmaktadır. Nice kötü adetler, gayrimilli cereyanlar, tereddi ve irtica unsurları bu sayede matbuatın disiplin altına alınması ile yeni Türk cemiyetinin bir köşesinde barınamaz oldu. Sinemalar milli davalara hizmet eden satirik ve epik filmler yapmaya başlamışlardı. Hele Anadolu'nun bir yerinde bataklık kurtuluşunu, yeni bir demir yolu hattı üzerinde ilk trenin işleyişini veya Seyhan sahasındaki pamukların Kayseri bez fabrikasına gelip oradan beyaz patiska veya renkli basma halinde çıkışını gösteren milli aktualite filmleri sinema salonlarını alkış ve sevinç çığlıklarıyla çın çın çınlatıyordu. Türk işçileri, Türk mühendisleri Avrupa'daki arkadaşları gibi bedbaht değildiler. Eski romanın esir sürüleri gibi binbir mihnet ve cefa altında bin türlü mahrumiyetle ruhları ve suratları eskimiş, açlıktan, içkiden bütün faziletlerini kaybetmiş Avrupa proletaryasının sefalet ve felaketlerinden Türkiye'de eser görünmüyordu. Kimsenin eseri değildiler. Büyük bir kısmı içtimai mükellefiyet teşkilatının kooperatif şubeleriyle toplulaştırılmış bu köylüler kooperatif şeklinde çalışıp yaşıyorlardı. Sonra yalnız köylüler için kurulmuş büyük istihlak kooperatiflerinde giyim ve kuşama ait şeyler devlet fabrikalarından o kadar ucuza satılıyordu ki her köylü bir aylık ekonomisiyle bütün bir yıl için tepeden tırnağa kadar giyinip donanabilmek imkanını kolaylıkla temin ediyordu. Ankara, Cumhuriyet'in 15. yıl törenlerinde köylü, işçi, gençlik gruplarının Çankaya'da önderin önünden geçmeleriyle son bulur. Bu kitap, Kemalist Ütopya'nın yadsınamaz bir örneğidir. Kadro dergisinde savunulan düşünceler çerçevesinde model düzenlenmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Ankara, umutlu, masalımsı bir sona sahiptir. Oysa bu umutların yazarın daha sonraki kitabı olan Panorama'da tamamıyla söndüğünü görmekteyiz. Ankara'nın idealist kahramanı Neşet Sabit, Demokrat Parti'ye girmiş, dönemin siyasal oportunizmi içinde kaybolup gitmiştir. Yakup Kadri'nin üzerinde durduğumuz bu kitapları, İttihat ve Terakki ülkücülüğü ile başlayan ve Kemalizmle noktalanan bir dönemin çözümlenmesinde belge niteliğinde değerlendirmesi gereken yapıtlardır. Bir başka örnek de Halide Edip'tir. Sultanahmet Mitingi'nin heyecanlı hatibi, milli mücadelenin Halide Onbaşısı, Ateşten Gömleğin inançlı yazarı, 1930'lu yıllarda Sinekli Bakkal romanında Rabia ile Pellegrini'nin yeni bir doğu sentezini arama noktasına gelmişti. Ebedi Şef'in ölümü döneminde müdafaa-i hukukun bağımsızlığı, kurtuluşu, yeni bir Türkiye'yi muştulayan ateşi de sönmüş, umutlar yerlerini yılgınlığa bırakmıştı. İnkılabın kadroları demokrasiden, halkın katılımdan uzak, sadece öğreten şef olarak rehberlik yapmanın yetersizliğini öğrenmeye başlamışlardı. Halkın gönüllü, ılımlı, çeşitli düşünce ve eğilimlerinin özgürce uyarıcılığı olmadan ne ekonomik ne de toplumsal amaçlara ulaşılamıyordu. Devletin ekonomiden kültürüne kadar doğru kararlar alması demokrasiyle mümkündü. Düşünceden inanca kadar devletin kalıpları içine hapsedilmiş bir Türkiye. Halkımız buna layık mıydı? Kesinlikle hayır. Tarih, yığınlara mal edilmiş hiçbir değişimin sürgit devam edemeyeceğini ortaya koymuştur. Hele bu dönüşümler bir ideolojiden de yoksunsa. 8. Milli Şef Dönemi 1. Kabine Değişikliği ve İnönü'nün Üniversite Nutku. Ebedi Şef Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçilen İnönü'ye Celal Bayar hükümetin istifasını sundu. Bu teamülen yapılan bir eylemdi. İnönü yeni kabineyi kurma görevini tekrar Celal Bayar'a verdi. Bayar eski kabinesinden iki bakan değiştirdi. Bunlar İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'tı. Daha önce de değindiğimiz gibi Kaya ve Aras, Atatürk'ün hastalığının ilerlediği günlerde Gazi'den yazılı ya da sözlü bir siyasi vasiyet almaya çalışmışlar, Cumhurbaşkanlığı konusunda İnönü'nün karşısında yer almışlardı. Bu nedenle Celal Bayar yeni kabineyi kurarken bu iki bakanı değiştirerek yerlerine İnönü'ye yakınlığı ile tanınan Doktor Refik Saydam İçişleri ve Rüştü Saracoğlu Dışişleri'ni atadı. Yeni kabinenin kurulmasını izleyen ay içerisinde CHP'de önemli değişikliklerin yapılacağı haberleri ve sınırlı yorumlar basında yer almaya başladı. İnönü bu konuya CHP'nin Kastamonu İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayla açıklık kazandırdı. Konuşmada CHP'ye yönelik şu noktalar dikkati çekmekteydi. Unutmayınız ki sınıf ve zümre farkı tanımaksızın büyük Türk milletini yekpare bir insanlık ve medeniyet kalesi olmasını ideal tutan partimizin başlıca kuvveti, bütün vatandaşların muhabbet ve itimadı olduğu gibi başlıca vazifesi de bütün vatandaşların hizmet ve ihtiyaçlarının teminidir. Parti azalığının hususi menfaat mülahazasına asla tenezzül ve müsaade etmeyen bir siyasi terbiyenin sıfatı ve şartı telakki etmek sayesinde partiyi bütün vatandaşları kucaklayan büyük bir aile ocağı haline getirebiliriz. Milletin kalbinde kazandığımız bu kıymetli itimadı gelecek zamanlarda daha ziyade arttırıp yükseltmek başlıca hedefimiz olacaktır. İnönü bu konuşmasıyla parti üyelerinin nüfus ticaretine girmeleri olayına da üstü kapalı değinmektedir. Bu arada Atatürk'ün ölümüyle boşalan genel başkanlık makamı için seçim yapılması gerekmekteydi. CHP'nin olağanüstü kongresi genel başkan vekili Celal Bayar tarafından 26 Aralık 1938 günü için olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı gündemi şöyleydi. 1. Nizamnamenin tüzüğün genel başkan intihabına ait maddesinin tadil ve tanzimi. 2. Genel yönetim kurulu intihabı. Olağanüstü genel kurul 26 Aralık'ta Ankara'da toplanmıştı. Genel kurula 375 milletvekili, 207 delege ve 7 vali katılmıştır. Bayar toplantıyı açtıktan sonra 2 as başkanlığa Çankırı Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda ile Konya delegesi Şevki Ergun seçilmiştir. Birinci oturumda İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Dr. Refik Saydam yeni tüzük değişikliği taslağını sunmuş ve 30 kişilik komisyon oluşturulmuştur. İkinci oturumda değişiklik önergesi ve gerekçesi şöyleydi. Gerekçe: siyasi partiler milli ve vatani yüksek menfaatleri temin edici prensiplerde birleşmiş vatandaşların teşkil ettikleri siyasi cemiyetlerdir. Millet arasında politik kanatları birbirine uygun olanlar kendi halinde dağınıktır. Bunları ancak bir şef birleştirir ve hepsini bir teşkilat altında toplar. Şeflik rolü her memlekette ve bilhassa parti hayatına yeni girmiş memleketlerde çok mühimdir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi milletin kurtuluş ve ilerleyiş mücadelesinde kendisine rehberlik etmiş, cumhuriyetçilik, inkılapçılık, laiklik gibi Türk milletini mütemadiyen ikbal ve refah mevkiine yükseltmekte olan prensipler, değişmez bir akide-i siyasiye olarak kabul ve ilan etmiş olan ve siyasi bir partinin de dar çerçevesinden çıkarak hemen bütün vatandaşları sinesinde toplamış olan bir partinin şefliğine intihap edilecek olan âli şahsiyetin, milli şef, vasfını da iktisap etmesi tabi olduğuna göre parti umum reisinin yüksek şahsiyetini her 4 senede bir ve her kurultay toplanışında müzakere ve münakaşaya mevzu ittihap etmeyip, parti umum reisliğinde değişmez vasfını esas olarak kabul etmek ve bu yüksek makamın itibarını temin ve otoriteyi takviye bakımından milli menfaate daha uygun görünmüştür. Temel noktalarını aynen yansıttığımız bu gerekçeye dayanarak parti tüzüğünde şu değişiklikler yapılmıştır. Madde 2. Partinin banisi ve ebedi başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin müessisi olan Kemal Atatürk'tür. Madde 3. Partinin değişmez genel başkanı İsmet İnönü'dür. Madde 4. Partinin değişmez genel başkanlığı aşağıdaki 3 surette inhilal edilebilir. A. Vefat. B. Vazifeyi yapamayacak bir hastalığı sabit olması halinde. C. İstifa. Bu 3 şekilden birisi dolayısıyla inhilal vukuunda parti büyük kurultayı derhal toplanarak partiye mensup mebuslardan bir zatı genel başkanlığa seçer. Böylece İsmet İnönü CHP'nin değişmez genel başkanı ve milli şef olmuştur. Bir noktayı açıklamak gerekir. Şef kavramı 1930'lu yıllarda basında çeşitli dergi ve kitaplarda sık kullanılan bir deyimdi. Nitekim daha önce sözünü ettiğimiz Yakup Kadri'nin Ankara adlı yapıtında da şef kavramı öne çıkarılmıştır. Dünyadaki siyasal gelişmelerde böyle bir kavramı öne çıkarmaktaydı. Örneğin Hitler'e Führer, Mussolini'ye de Duce denmesi gibi. Kurultayda seçilen yeni yönetim kurulunda Recep Peker, Müttalip Öker, Necip Ali Küçükağ, Ali Rıza Erten, Salah Yargı ve Tahsin Berk bulunuyordu. Kurultaydan sonra iktidarını daha bir pekiştiren İnönü, eski muhalifleriyle belirli bir barış politikası gütmeye başladı. 31 Aralık 1938'de 12 milletvekilliği için yapılacak ara seçimde Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın, Hasan Rıza Soyak CHP tarafından aday gösterildiler ve milletvekili oldular. Bu barış politikası yanı sıra İnönü'nün geçmiş dönemler ile ilgili sınırlı bir hesaplaşması da söz konusudur. Özellikle kendisinin başbakanlıktan ayrıldığı 1937 sonu ile Cumhurbaşkanı olduğu dönemle ilgili bir hesap sorma söz konusudur. İlk hedef İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ'dı. Muhittin Üstündağ hakkında çeşitli yolsuzluk söylentileri bulunuyordu. Diğer yandan Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda katafalka konan tabutu önünden geçenlerin yarattığı izdihamdan ötürü ölenlerin olması konusunda valinin Üstündağ ihmali suçlamaları da gündeme getirmekteydi. Bütün bu nedenlere dayanılarak Üstündağ görülen lüzum üzerine görevden alındı. Üstündağ ve bazı belediye üst bürokratları muhakemeye sevk edilmişler ve davaların çoğundan beraat etmişlerdi. Diğer yandan o dönemde büyük yankılar uyandıran iki yolsuzluk davası da öne çıkarılmış, sorumlular yargılanmışlardır. Bunlardan birincisi Denizbank'ın Fındıklı'daki Sati şirketine ait binayı satın alması ve Impex adındaki bir şirkete teminat mektubu vermesidir. Soruşturmalar başladığı sırada Impex'in kurucuları arasında bulunan Celal Bayar'ın büyük oğlu Refii Bayar intihar etmiştir. İkinci yolsuzluk olayı ise Ekrem König davası olarak bilinmektedir. Ekrem König, İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçi Madrid hükümetine silah sağlayan bir grup içindedir. Bu işlerden komisyon almaktadır. Bu arada Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp'in imzası taklit edilerek dışişleri kanalıyla gene bu bakanlığın yetkili mühür ve imzaları da taklit edilmiştir. Kanada'da bir şirkete uçak ısmarlanmıştır. Bu uçaklar da İspanya'ya gönderilecektir. Kanada'daki yapımcı şirketin Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı yazıda bir biçimde König'in eline geçmiş ve yazıya gene aynı sahte imzalarla olumlu yanıt verilmiştir. Uçakların Paris'te teslim edilmesi istendiğinde Kanada şirketi durumu teyit etmek amacıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne müracaat ettiğinde durum ortaya çıkmıştır. Açılan davada König'in suç ortağı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi'nde görevli olan Ruhi Bozcalı, bu işten eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın da haberi olduğunu söylemesine karşın bu doğrultuda bir işlem yapılmamış, Bozcalı küçük bir cezaya çarptırılmıştır. König ise 1943'te yurda dönmüş ve açılan davada 4 yıl hapse mahkum edilmiştir. Bu davalar o tarihte basında büyük yankılar uyandırmış ve böylece İnönü dolaylı da olsa yolsuzlukların üzerine giden bir şef imajı çizmiştir. Ocak 1939'un başından beri hükümetin istifa edeceği söylentileri basında yer almaktaydı. Nitekim 25 Ocak 1939 günü Celal Bayar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yenilenmesine parti divanınca karar verilmiştir. Partimizin seçime yeni ve taze bir kuvvetle çıkmasının maksat ve esasa daha uygun ve yararlı olacağını düşündüm. Bu imkanı size vermiş olmak için başbakanlıktan istifamı sunuyorum diye bir yazı ile istifa etti.